Ayrım 20.
Sayfa 255. Hasan Ferit de Hilali Ahmer memuru arkamızdaki arabada geliyorlardı. Rana Hanım, şimdi eşkıyalarla karşılaşacağız dediği zaman bu ruh haletine gülmek istedim. Fakat işte geliyorlar dediği vakitse onları sahiden görmüş olduğuna inandım. Eski bir deyribinin arkasından 8 kişi çıkmış yola doğru geliyorlardı. Ben onlar ava çıkmışlar dediğim zaman eşkıyaların geldiğini iyice anlamıştım. İbrahim döndü bana baktı. Yavaş gidiniz dedim. Onlar yaklaştıkça yaklaştılar. Nihayet yüz yüze geldik. Reislerinin sırtında bir asker paltosu vardı. Daha sonra öğrendiğime göre bunu bir soygun esnasında almıştı. İki kişi de kalpaklıydı. Tüfeklerinin hepsi Martin'di. Gözlerim reislerinin gözlerinde. O da bana bakıyor. Arkamdaki kurt derisi kürkle beni belki genç bir zabit sanıyordu. Yere yatıp kürkümü vermek istemiyordum. Ben İbrahim'le konuşurken Rana Hanım beni bir düzüye yani sürekli çimdikliyordu. İbrahim eğer dur derse arabadan atla yolun üstündeki çukurda siper al. Peki efendim. Hepimizin ne kadar kurşunumuz var? 100. Onlarla mücadelede bu kurşunlar işe yarar mı? Bizim tüfeklerimiz daha iyi. Mevkiimiz de daha sağlam. Doktor Ferit Bey de vaziyeti anladı. O da iyi nişancıdır. Eşkıya reisi yola kadar geldikten sonra arkasını döndü. Ötekilerle beraber yürümeye başladı. Avenesi de arkasından onu takip etti. Eminim ki eğer korku alameti göstermiş olsaydık, arabayı hızlı sürseydik mutlaka bize yere yat emri verirdi. Eşkıya uzaklaşırken dönüp dönüp bize bakıyordu. İbrahim sordu. Ateş edeyim mi efendim? Hayır İbrahim, kansız zafer daha iyidir. Burdur'da otele gittik. Orada hep eşkıyalardan bahsediyorlardı. Anlaşılan bu 8 kişinin başı Mahmut adında biriymiş. Arkasındaki paltoyu bir zabitten almış ve aynı gün 3 kafileyi soymuş. Bu palto ile o civarda görünmesi Mahmut'un çok cesur bir adam olduğunu gösteriyordu. Çünkü jandarmalar durmadan onu arıyorlardı. Oteldekiler ordu işe karışmazsa bu eşkıyaların tutulamayacaklarını söylüyorlardı. Fakat ordunun o kadar çok işi vardı ki bir zaman için eşkıyaları kendi başlarına bırakmak zorundaydı. Isparta'da Doktor Murat'ı gördük. O da yolda hücuma uğramış fakat elindeki tüfekle kendini müdafaa etmiş, paltosunu kurtarmıştı. Bu palto meselesi bir şaka haline aldı. Herkes paltosu çalınan zabiti yakalayıp onunla alay etmek istiyordu. Eğridir'de hastanenin misafiri olduk. Sabahleyin şiddetli bir yer sarsıntısı oldu. Duvarda asılı duran bir saz kafama düştü fakat elim kafamda olduğu için başıma bir şey olmadı. Ne garipti, her tehlike karşısında hayatımı kurtaran bir hadise oluyordu. Kader denilen şey hayat manzaralarının hepsini görmem için beni korumak istiyor gibiydi. Kaymakamın odasına bize çay ikram ettiler. Göl kenarında bizi geçirmek için çatana bekliyordu. Hükümet konağının önünde 20 kadar elleri zincirli muhtelif çetelere mensup adamlar kendilerinden vapur parası istedikleri için isyan etmişlerdi. Biz kendimiz götürülmek istemiyoruz, vermeyiz. Dağ başındaki eşkıyanın insanı soymasıyla hükümetin soyması arasında ne fark var? İşte bu hükümete karşı halk isyanının sesiydi. Halbuki bu adamın Gelibolu'da kavga etmiş bir asker olduğunu da söylüyorlardı. Kim bilir hangi sebeplerle dağa çıkmıştı. Gölü çatana sallanarak geçti. Nihayet tekrar Şebbe'nin evinde. Bu defa rengi soluk ve sakin görünüyordu. Hep Kara Hüseyin için hasretini anlatıyordu. Buna rağmen dedikodu yapmaktan da geri kalmadı. Köydeki bir düşmanı Şebben başını iyi örtmüyor diye tenkit ediyormuş. Halbuki kadının iki aşığı varmış. Şebben dedi ki benim kahpeliye diyeceğim yok. Ben de birisini seversem kahpe olurum. Fakat bu yılanlar namuslu görünmeye çalışıyorlar. Bundan sonra İsmet Paşa'ya söyleyeceğim sözleri bana öğretiyordu. Acaba Kara Hüseyin 2 sene sonra onu tekrar sevecek miydi? Burnu büyük olduğu için kaygılanıyordu. Dedi ki gözün büyük olursa süzersin, ağzın koca olursa büzersin, burnun koca olursa ni dersin? Ondan sonra bana Kara Hüseyin'in İstanbul'da alınmış kıyafetiyle bir resmini gösterdi. Döndüğü zaman köyü nasıl imar edeceğini anlattı. Ağlayarak benden ayrıldı. Sultan Dağları'ndaki yol dar ve bir tarafı derin bir uçurumdu. Öbür tarafı ise yüksek kayalıklarla doluydu. Birdenbire bir fırtına koptu. Atlar giyimi azıya aldılar. İbrahim yere atlamış atları durdurmaya çalışıyordu. Arabanın arka tekerlekleri uçuruma doğru sürükleniyordu. İbrahim atla aşağı efendim diye haykırdı. İbrahim'in bu kuvvet ve zekası sayesinde ölümden kurtulduk. El ele tutuşarak dağdan yürüyüp indik. Çok korkunç bir boraydı. Çıkardığı ses müthişti. Yukarıdan üzerime taşlar yuvarlanıyordu. Aşağıya düzde 3 saatlik mücadeleden sonra inebildik. Yokuşun altında bir araba bulduk, bindik. Fakat arabanın perdeleri kopuyor, aşağıdaki ağaçlar köklerinden çıkıyor, halk avazı çıktığı kadar bağırıyordu. Bindiğimiz araba alt üst oldu. Ne zaman içinden çıktığımızı hatırlamıyorum. Doktor Murat'ın bacağı incinmiş, arabacının köprücük kemiği kırılmıştı. Öteki araba boşluğa yuvarlanmış, paramparça olmuştu. Akşehir'e vardığım zaman yemeklerin biraz düzelmiş olduğunu gördüm. Hepimizin masrafına katıldığımız bir tabldotta bir takım zabitler ve İsmet Paşa ile birlikte yemek yedik. Akşehir eşrafından ve aynı zamanda mebus olan Hacı Bekir Efendi beni evine misafir etti. Ailesi bana çok iyi muamele etti. Karısıyla ahiret kardeşi olduk. O ev vasıtasıyla Akşehir kadınlarını çok yakından tanımak imkanını buldum. Bir sabah karargâhta Yüzbaşı Cemil'in Binbaşı Tahsin ile konuştuğunu gördüm. Üstü başı çok düzelmişti, yüzünden pek mesut görünüyordu. Dedi ki, beni tebrik et onbaşı, inanılmayacak bir şey oldu, evlendim. Tebrik ettikten sonra hanımın kim olduğunu sordum, Beylikköprü'deki eski kumandanın büyük kızı olduğunu söyledi. Onlarla komşuydum, bana pencereden işaret ediyordu. Önce onu zıpır bir küçük kız sandım, mektup yazarak gelip benimle gizlice konuşmasını söyledim. Ve dedim ki ben sağırım, romatizmalıyım, çirkinim ve fukarayım, 37 yaşındayım. Fakat namuslu bir adamım. Benim yerimde güzel bir genç olsa başka türlü hareket ederdi. O dedi ki biliyorum fakat beni al, ailemden uzaklaştır. Ben hakkı var, ailesi çok kötüydü dedim. Nasıl biliyorsun onbaşı? Kafamın içinde Beylikköprü'de kumandanın çadırında yaramaz küçük oğlanın üvey ablasını nasıl dövdüğünü ve ona nasıl muamele ettiğini anlatıcı canlandı. Ne lazım sen anlat dedim. Evet, onunla evlendim. Kız ailesinden kaçtı. Odamı temizliğiyle cennete çevirdi. Evlendiğimiz günden itibaren fotoğrafçılık öğrenmek istedi. Bir iki haftada öğrendi. Kapımızın üstünde şimdi kadın fotoğrafçısı diye bir tabela var. Bütün Akşehir kadınları gelip resim çektiriyorlar. Böyle bir babanın böyle bir kızı olacağını düşünemezdim. Çok talihliymişim. Herhalde bu adamın karikatürünü bu kızdan dolayı yapmamıştı. Bir gün çarşıdan atla geçerken Doru Şah'a kalkmaya başladı. Neden korktuğunu biraz sonra anladım. Önde 3 asker gidiyordu. Bir tanesi kafasına acayip beyaz bir örtü sarmıştı. Burnu ağzı kapalıydı. Gözlerinde siyah gözlük vardı. Binbaşı Tahsin Bey'e bu garip askerin kim olduğunu sorduğum zaman dedi ki, ben de bu kadından size bahsedecektim. Kadın mı? Evet, Gül Hanım. O Şark'tan geldi. Biraz sonra gelip sizi görecek. Erzincan'dan garip bir rüya tesiriyle gelmişti. Hazreti Ali'yi rüyasında görmüş, orduya katılmasını söylemiş. Evini, barkını, kocasını bırakarak 15 yaşında oğluyla orada kumandana gitmiş. O da Gül Hanım'ı Garp cephesine yollamıştı. Yunanlılarla savaşmak istiyordu. Tatlı bir sesi vardı fakat insana huzursuzluk veriyordu. Bana rüyalarını anlattı. Eğer kendisi harbe girerse Yunanlıların hemen yenileceğine inanıyordu. Hoşuma gitti. Çünkü Üsküdar'da Hazreti Ali hakkında okuduğum hikayeleri hatırlıyordum. Kadına Hazreti Ali gününden beri harp şeklinin değiştiğini anlatmaya lüzum görmedim. Kalbindeki iman ve memleketi kurtarma isteği bizimkinin aynıydı. Diyordu ki hemen beni cepheye yollayın. O akşam yemekte İsmet Paşa'ya bundan bahsettiğim zaman yemekten sonra odasında bu meseleyi birlikte konuşmamızı söyledi. Bu Gül Hanım'ı ne yapacağını sorunca cepheye gönderilmesini tavsiye ettim. İsmet Paşa dedi ki, kıyafeti bugüne uymuyor. O garip maskenin arkasında konuşurken insana tuhaf bir his geliyor. Söyle onu başından çıkarsın. Hastanede ona bir yer bulamaz mısın? Yahu tetkiki mezalim işlerinde kullanamaz mısın? Gül Hanım'ı orta çağdan ve istelik ruhundan ayırmak için hususi bir muamele yapmak gerekiyordu. Ertesi gün onu görmeye gittim. Asker üniformasıyla beni kabul etti. Ceketinin üstünde sarı örgüleri sallanıyordu. İnce bir yüzü vardı. Küçük bir burun yahut 13. asır ressamlarının çizebilecekleri bir cadı ya da ermiş yüzü. Hastane meselesini açınca isyan etti. Okumak yazmak biliyorsa benim şubemde çalışabileceğini söyledim. Yine başını salladı. Sadece uhrevi şeylerle meşgul olduğunu ve mutlaka cepheye gitmek istediğini söyledi. Bir ay sonra sanki ben mesulmuşum gibi Erkan-ı Harbiye reisi kadının köyü alt üst ettiğini, neleri varsa alıp askerlere verdiğini ve rüyalarıyla halkı korkuttuğunu söyledi. Mart'ta bir aylık izinle Ankara'ya gittim. Çandır'da durdum. Erkenden kumandanın neferi geldi. Sizinle bir kadın görüşmek istiyor efendim dedi. Kadın yanıma gelince imamın kız kardeşi tarafından geldiğini söyledi. Nedir diye sordum. Aşık dedi. Ben ne yapayım ona? Süvari kumandanının arkasından giden Saadettin Çavuş'a aşıkmış. Onunla evlenmek istiyor. Tanıyor musunuz onu? Uzun boylu bir adam olduğunu hatırladım. Kadın devam etti. İkisi de birbirine aşık. İmam kumandana giderek izin vermesini istemiş. Kadını köylüyle evlendirmek istiyorlar. Kumandanın yüreği taş gibi, izin vermiyor. Bundan sonra benim de bir diyeceğim var. İmamın kardeşinin meselesini önce anlat. Limon gibi sarardı. Yatakta yatıyor. Sıtma olduğunu söylüyorlar. Fakat ben onun aşık Kerem gibi yandığını biliyorum. Saadettin Çavuş ateş püskürüyor. İkisi de elinizden öpüyorlar. Bu işi yapmanızı istiyorlar. Şimdi benim işime gelelim. Kadın 45'lik bir mahluk. Esmer yüzü, kurnaz gözleri, demir gibi vücudu, tarlada çalışan bir kadın olduğu hissini veriyordu. Herhalde seninki aşk meselesi değil. Vallahi öyle. Nakliyede çalışan onbaşı Mustafa ile evlenmek istiyorum. Ona izin alınız. Evli olmadığına emin misiniz? İsterse olsun, bana ne? Yüzümün değiştiğinin derhal farkına vardı. Hayır, değil, olmadığına yemin ediyor. Ben dulum, güzel kadınım. Her erkek benimle evlenmek ister. Seyit Ağa beni dördüncü karısı olarak almak istedi. Ben evli adamla evlenmem. Ben köylü istemiyorum. Onbaşı Mustafa da köylü değil mi? Öyleydi ama iyidir o. Sana bakabilecek mi? Bana bakmak mı? Ben ekmekçi istemiyorum ki, koca istiyorum. İkimize de ben bakarım. O aralık doktorun odaya girmesi çok şükür kadını uzaklaştırdı. Doktor, kumandanın evliliği bir nevi delilik telakki ettiğini söyledi. Bundan sonra cebinden bir mektup çıkardı. Kadının kumandana yazdığı bir mektubun suretiydi. Diyordu ki, sen yüreksiz bir adamsın kumandan bey, ama bin kumandan beni Saadettin'e varmaktan men edemez. Evet de desen, hayır de desen yine evleneceğiz. Cephedeyken Ankara'ya çok sık gidemiyordum. Gittiğim zaman Fikriye Hanım'la Mustafa Kemal Paşa'yı sık görüyordum. Mustafa Kemal Paşa'nın annesinin Ankara'ya gelmiş olması Doktor Adnan'ı oraya mütemadiyen gitmeye mecbur ediyordu. İhtiyar Hanım'ın yüzü, ince, hareketli vücudu, atılgan ifadesiyle Mustafa Kemal Paşa'nın aynıydı. 70 yaşında olmakla beraber süt gibi beyaz ve pembe renkli cildinde bir tek buruşuk yoktu. Çok çabuk öfkelenir olmasına rağmen koyu mavi gözlerinde ve ağzında bir şefkat hissedilirdi. Beyaz entarisi, ütülü mendilleri, beyaz elleri büyük annemi hatırlatırdı. Tam Makedonyalı bir kadındı. Onun için oğlu daima ilk mektepteyken istediği gibi azarladığı Mustafa'ydı. Bir yer yatağında yatıyordu. Anlaşılan hastalığı çok ciddiydi ve yaşaması bir mucizeydi. Doktor Adnan'ın boynuna kollarını dolar, yanaklarını öper, elini yakalayarak doğmuş olduğu Selanik şehrinden bahsederdi. Anadolu mücadelesiyle pek ilgili değildi. İçi Selanik için yanıyordu. Oğlu Mustafa, Selanik'i almadan kendine yeni bir entari yapmamaya ahdettiğini söylerdi. Fikriye Hanım'a da pek teveccühü yoktu. Bu aralık İngilizlerin Malta'ya götürdükleri arkadaşlar hep döndüler. Tabii aralarında Rauf Bey en önemli simaydı. Mustafa Kemal Paşa ile dostlukları da henüz bozulmamıştı. Sık sık konuşurlardı. Rauf Bey'e ikinci grubun teveccühü paşa üzerinde bir tesir yapmazdı. Çok geçmeden başvekil oldu. Bu mevkiyi 1923'e kadar muhafaza etti. Malta'dan dönenler arasında bir fikir adamı olarak başta Ziya Gökalp gelir. Gelir gelmez harpten önceki sıkı dostluğumuzu hatırlatan bir samimiyetle beni ziyaret etti. Diyordu ki, bu Doğu mefkûresi denilen şey de ne oluyor Halide Hanım? Türk'ün mukadder olan kültüründen bu bizi uzaklaştırmaz mı? Türk, Orta Asya'dan geldiği günden beri yüzünü batıya çevirmiş değil mi? Bütün kudretini ve kabiliyetini Türk'ün yüzünü batıdan çevirmeye çalışanlarla mücadeleye kullanırdı. Muhalefet ikinci grup adını taşırdı. Bunlar Millet Meclisi'nin ekstra demokratik ve geniş vaziyetinin iyi bir idare sistemi kurmasına engel olduğuna inanırlardı. Onlar başvekilin çoğunluktan bir şahsı seçmesini ve kabine üyelerinin hepsinin sorumlu olmalarını istiyorlardı. Gerçi bu kabine sistemi Mustafa Kemal Paşa'ya daha fazla kuvvet verecekse de aynı zamanda yeni şekil bütün sorumluluğu Büyük Millet Meclisi'ne yükletiyordu. Mustafa Kemal Paşa'nın hiçbir sorumluluğu yoktu. Ziya Gökalp derdi ki, biz Cenubi Amerika, yani Güney Amerika, hükümet şekline dayanıyoruz. Padişahlar geldi geçti, bundan sonra bir paşadan öbür paşanın eline geçeceğiz. Ateşten gömleği bu iznim esnasında yazmıştım. Mart'ta cepheye döndüğüm zaman hayat aynı şekilde devam ediyordu. Bir sürü manevra oluyordu. Ben de Akşehir civarındaki mektepleri geziyor, tetkikler yapıyordum. Bilhassa 15. fırkanın bulunduğu köyde Naci Paşa'nın kumandasında ordu halkla çok meşgul oluyordu. Bu mekteplerde çocukların okudukları şiirler o kadar insanca mana taşıyorlardı ki, bugünkü cemiyeti akvam yani Birleşmiş Milletler dahi bundan daha iyi bir ifade şekli bulamazdı. Oradaki fırkalar Bolvadin civarında halkın tarlalarını bile sürüyorlardı. Bugünlerde uçakçılar merkezinde Fazıl'ı görmeye atla gider orada çay içerdim. Fazıl barış devri gelir gelmez nasıl bir uçakçılık sistemi kuracağı hakkında planlar yapardı. Haziranda tekrar sıtmadan çok başım derde girdiği için ancak kinin almakla ayakta durabiliyordum. Bir gün yemekte kinin alırken İsmet Paşa hasta mısın onbaşı diye sordu. Ben de sırf ihtiyat kabilinden aldığımı söyledim. Bir hafta sonra dedi ki Ankara'dan misafir bekliyorum yarım saat sonra gelecekler. Sen de benimle beraber onları karşılamaya istasyona gel. Onların kimler olduğunu sorduğum zaman aralarında doktor adının da bulunduğunu söyledi. Bu insanca hareketinden çok memnun oldum. Fakat akşam hava çok soğuk olduğu için paltomun yanımda olmamasından dolayı gitmemin müşkül yani zor olacağını söyledim. Nuh diye bağırarak emir erini çağırdı. Benim pelerinimi getir. O gün İsmet Paşa'nın uzun pelerini omuzlarımda istasyona İsmet Paşa ile birlikte atla giderken dedim ki hatıralarımı yazdığım zaman bir akşam cephe kumandanının pelerini giydiğimi söyleyeceğim. Çok ilgilendi, sordu. Hatıralarını yazmaya karar verdin mi? Not alıyor musun? Evet, alıyorum. Gerçekten bir deftere isimleri, beni ilgilendiren olayları kısaca not ederdim. İstasyona geldiğimiz zaman tren gelmiş fakat misafirler ortada görünmüyorlardı. İsmet Paşa beni bir lamba direğinin altında bırakarak vagonlara doğru gitti. Gözlerim de etrafı arıyor, istasyon kapısında üç sivilin durduğunu fark ediyordum. Bir tanesi Doktor Adnan'a benziyordu. Üçü de bana bir yabancıya bakar gibi bakıyorlardı. Fakat Doktor Adnan'ın kendisine mahsus öksürüğünü işitir işitmez yanına koştum. Beni tanımadın mı Adnan? Güldü. Uzaktan üçümüz de bu bıyıksız genç zabitin kim olduğunu düşünüyorduk. Otomobille döndük. Mustafa Kemal Paşa saat 3'e kadar Türkiye'nin gelecek günlerindeki batılılaşmasından bahsetti. Adnan, sen tıbbiye ile ordunun en önce garplılaşmasından dolayı ilerlediğini söylerdin. Biz şimdi bütün memleketi garplılaştıracağız. Hatta o gün Latin harflerini kabul imkanından da bahsediyor, bunu yapmak için sıkı tedbirler gerektiğini de ilave ediyordu. Haziran'ın sonunda uzun bir izin alarak Ankara'ya gittim. Mustafa Kemal Paşa bu aralık cepheyi teftiş ediyordu. Ordu taarruza hazırdı fakat Türk-Yunan münasebetlerini kansız olarak halletmek mümkün olup olmadığını son defa anlamak için Dahiliye Vekili Fethi Bey'i İtilaf Kuvvetleri Başşehri'ne göndermişti. Ağustos'un başlarında bir gün sokaktan geldiğim zaman Fatih, Mustafa Kemal Paşa'nın bize gelip ertesi günü kendisiyle yemek yemeye bizi davet ettiğini söyledi. Bugünlerde Buhara emiri bulunan Enver Paşa meselesi Mustafa Kemal Paşa'yı üzüyordu. Buhara'dan Fergana'ya kadar Rusya'daki Türkler basmacılar adı altında Kızıllara isyan etmiş, Enver Paşa'yı başlarına geçirmişlerdi. O da bunu kabul etmiş ve Buhara emiri olmuştu. Daha sonra basmacıların son dakikada Moskova'dan büyük bir kuvvet gelince kaçtıklarını ve Enver Paşa'nın birkaç Anadolulu ile Rus ordusuna karşı dövüştüğünü haber aldık. Bu savaşta şehit olunca Ruslar onu merasimle gömmüşler ve ceplerinde karısının mektuplarını bulmuşlardı. Cemal Paşa bu aralık Amanullah ile beraber Afganistan'da çalışıyor ve Rusya'ya sadık kalmasına rağmen Ruslar onu pek tutmuyorlardı. Kendisini emniyette bulmadığı için yaveri İsmet Bey'i bir mektupla Ankara'ya Mustafa Kemal Paşa'ya göndermiş, kendisini memlekete almasını rica etmişti. Mustafa Kemal Paşa mektubu okuyunca bu isteği reddetti. Cemal Paşa da Tiflis'te Bolşevikler tarafından öldürüldü. Bu aralık Mustafa Kemal Paşa'nın İzmir'in sabık valisi Tahsin Bey'in evinde bir içki aleminde hepimizin aleyhinde bulunduğunu ve benim dağlarda yalnız gezmemin tehlikeli olacağını bana orada bulunan bir adam anlattı. Pek inanmak istemedim, dolaşmakta devam ettim. İnanmadım çünkü Mustafa Kemal Paşa'nın vücudunun yani varlığının bu mücadeledeki lüzumunu en fazla hissedenlerden biriydim. Bu adamın sözlerini o günlerde bize sık sık gelen ve bize çok dostça davranan Mustafa Kemal Paşa'ya söylemekten çekindim. Aynı günlerde Amerikalılar ve Türkler Kayseri'de bir yetimhane açacaklardı. Beni oraya bu meseleyi tetkik için yolladılar. Kayseri'de Ağustos'un 24. günü teftişlerimi yaparken Mustafa Kemal Paşa'dan bir telgraf aldım. Orduya derhal dönmemi emrediyordu. Ankara'daki üniformamı alabilmek için Miss Billings'in küçük otomobiliyle döndüm ve derhal Konya yoluyla cepheye hareket ettim. Bizim büyük taarruz için karar alınmıştı. 12. Ateşle imtihandan sonra gayeye varış. Ankara'dan Konya'ya giderken tozlu yollu Kürt köylerinden geçiyor ve düşünüyordum. Mustafa Kemal Paşa'nın bu acil emri sabık, yani eski vali Tahsin Bey'in evinde ona atfedilen beyanatı yalanlıyordu. Herhalde Sakarya'nın kazanılmasından sonra Mustafa Kemal Paşa da bana bu hareketlerde bir uğur atfediyordu. İşte Mart'ta İzmir'e yürüyüşümüzün başlangıcı bu taarruzla başladı. Benim Sultanahmet mitingindeki karanlık günlerde gösterdiğim iman gerçekleşiyordu. Bu zaferi halkın iradesi yaratmıştı. Erzurum'dan İzmir'e kadar kanlarını akıtarak yürüyen halk, köylüler, kadınlar, erkekler ve çocuklar nihayet memleketi bu zafere eriştiriyorlardı. Türk'ün hayatının geleceği hep onlara bağlıydı. Bu zaferi görünmeyen bu isimsiz halk nihayet yaratabilmişti. Ağustos'un 27'si, akşam saat 6'da kendimi Konya'daki Hilali Ahmer Hastanesi'nin kapısında buldum. İbrahim atımla cepheye gitti. Benim yanımda Sade yoldaş vardı. Harp bir gün önce başlamıştı. Ertesi güne kadar da tren yoktu. Fakat sabahleyin demir yolları müfettişi bir otodezin, dipnot, otodrezin, Fransızca, demir yolu üzerinde kol gücü ya da motorla işleyen küçük araba ile hareket edecek ve beni de götürecekti. Yolda kadınların bize üzüm ve armut ikramından işlerin iyi gittiğini hissettim. Biz çaya varmadan ordu Afyonkarahisar'a girmişti. Milletin içindeki sevinci yalnız gözlerinden anlıyordunuz. Çaya girdiğim zaman kalpağı bir yana eğilmiş Napolyon tavrıyla çalım satan bir zabitle karşılaştım. Zabit Afyonkarahisar'a henüz bir vasıta gitmediğini fakat benim Miralay Kamil ile konuşmam gerekeceğini söyledi. Miralay Kamil nakliye merkezinin başında bulunuyordu. Bana bir vasıta temin edebilecekti. Cephe arkasındaki zabitler cephedekilerden daha çok çalımlıydılar. Miralay Kamil çok nazik davrandı ve bana derhal bir vasıta temin etti. Topallaya topallaya yürüdüğü için yaralı olup olmadığını sordum. Dedi ki, hayır beni Konya'da mücadele aleyhtarları yakaladılar. Nazım'ın yanındaydım. O pencereden atlayarak kurtuldu. Mücadele aleyhtarlarının başındaki köylüler beni 3 gün sürecek bir işkenceden sonra ölüme mahkum ettiler. Birinci günü dayak attılar, hayli şiddetli. İkinci günü ayağımın tırnaklarını söktüler. İşte bu acayip yürüyüş ondan ileri geliyor. Üçüncü günü de beni soydular, kollarımı iple bağlayarak bir atın arkasına koydular. At süratle hareket edince kafam yerlere çarpıp durmaya başladı. Görüyorsun ya onbaşı, beni ölümden oraya gelen ordumuz kurtardı. Fakat seninle beraber gelecek vaziyette değilim. Elini saygıyla sıktım. Ben şoförün yanında oturuyordum. Edirneliydi. Memleketinin kurtulacağına inanıyordu. Afyon yolu bir yıldır kullanılmadığı için nereden gideceğini pek bilemiyordu. Karanlık basmış, yollar görünmüyordu. Şoför de bir yanlış yola sapmıştı. 2 saat sonra tüfek seslerinden cepheye yaklaşmış olduğumuzu anladım. Yunanlıların eline düşmek ihtimalimiz vardı. Geriye döndük. Bu karanlıkta görünen tek ışık Afyon'un yakınındaki Çobanlar Köyü'nden geliyor olmalıydı. Önümüzdeki karanlıkta başları beyaz sargılı şekiller dolaşıyordu. Yaralılar birbirine dayanarak çaya gitmeye çalışıyorlardı. Arabadan hemen atladım. Merhaba hemşeri, bu yol Afyon'a gider mi? Doğru Afyon'a çıkar ama yoldan ayrılmayın. Çukurlar bomba dolu. Bunu söyledikten sonra beklemeden yoluna devam etti. Afyon'un yüksek kayalıklarını gördüğüm zaman ortalıkta bir takım haki yani toprak renkli gölgeler göze çarpıyordu. Yunanlıların yakmış olduğu evlerin harabelerinde hala ateş vardı. Karargah birkaç saat önce Afyon'a girmişti.